22. ayrım, sayfa 215. Bu arada adama da iyice yaklaşmıştım. Aramızda iki adım ya var ya yoktu. İlk adımı attım, ikinciye kalmadan yaradana sığınıp adamın suratının ortasına öyle bir yumruk çaktım ki ayakları yerden kesildi serserinin. Önce oturur gibi yapıp sonra da sırt üstü uzanıp öyle kala kaldı. Diğerleri kendilerini toparlayamadan ben bir tekme ve bir yumrukla ikisini daha yere serdim. Üç kişi kalmışlardı. Üçü birden hücum etti. Hemen sağ kolumu yere destek verip bacaklarımı tırpan gibi kullandım. Aynı anda üçü de yere yuvarlandı. Ben hızla toplanıp onlara fırsat vermeden bir tanesinin yeleğinin arka yakasından ve kemerinden yakaladığım gibi binanın camlarından birine fırlattım. Pencerenin cam ve çerçevesi kırılırken adam yuvarlanıp içeri düştü. İki kişi kalmışlardı. Biri önden, diğeri arkadan hücum ettiler. Öndekini tek yumrukla düşürüp diğerini sol kolundan tutarak kıvırdıktan sonra tüm gücümle ön kapıya fırlattım. Ahşap kapı büyük bir çatırtıyla kırılırken adam içeride masalara çarparak yuvarlanıp olduğu yerde yığılıp kaldı. Bu sırada nasıl olduysa kırılan kapıda iri yarı, uzun saçlı, şişman biri belirdi. Hiçbir şey söylemeden onun midesine sert bir tekme savurdum. Adam geri geri giderken midesini tutup olduğu yerde iki büklüm kala kaldı. İçeri girdiğimde etrafın enkaz yerine dönmüş olduğunu gördüm. Cemalettin birkaç adım geride duruyordu. Yüzüne baktım. Çaresiz ve kararsız halinden eser yoktu. İçerideki 20'ye yakın adam bana bakıyordu. Onlara "Sarı sülük hanginizsiniz?" diye sorduğumda hepsi de ikinci katın solundaki merdivene baktı. Sonunda adam merdivenden indi. Pehlivan yapılı, dev gibi biriydi sarı sülük. Vücudunda kastan çok yağ vardı. Kirli yeşil gözlerindeki acımasız bakışlar hemen fark ediliyordu. "Beni hangi çakal arıyor?" dedi küstah bir sesle. Ben de lafımı hiç esirgemedim doğrusu. "Bana çakal diyorsun ama sen çakal bile olamayacak kadar uyuz keçinin tekisin," dedim. Hiç düşünmeden kılıcını çekti. Tam bu sırada gür bir ses "Süleyman!" diye bağırdı. "Ocağın töresini unutmuş gibisin. Adam geldiğinden beri elini kılıcına sürmedi," diyerek aşağı indi sesin sahibi. Başta sarı sülük olmak üzere hepsi toparlandı. Bu yiğit ses hancının sözünü ettiği Rüstem Baba'dan başkası değildi. Onu gözüm tutmuştu. Rüstem de baba gibiydi, babaydı doğrusu. Yaşı dersen 50'yi geçmezdi. "Baba, bana hakaret etti," dedi sarı sülük. "Sen de ona hakaret ettin. Ya ödeştik deyip sulh olun ya da bu işi dışarıda yumruklarınızla halledin," dedikten sonra Süleyman'a döndü. "Kılıcını ver," dedi. Süleyman itiraz etmeden emre uydu. Bu kez de bana döndü. "Sen de yiğit," dedi. Hemen kılıcımı çıkarıp ona verdim. Hepimiz dışarı çıkmıştık. Memluklar Rüstem Baba'nın sağında ve solunda ayakta bekliyorlardı. Biz iki savaşçı ise uygun bir anı yakalamak için birbirimizin etrafında dönüp duruyorduk. Sarı sülük bir ara önden kollarını belime dolayarak beni yukarı kaldırıp ayaklarımı yerden kesti. Hemen her iki elimin keskin tarafıyla onun böbreklerinin hizasına sert bir darbe indirip sarı sülüğün sarmasını çözdüm. Adam belini tutarak geri geri giderken hemen yaklaşıp suratının ortasına üst üste üç yumruk indirdim. İyice sersemlemiş gibiydi. Toparlanmasına fırsat vermeden midesine iki yumruk indirip üçüncüsünü vurduğumda bir daha yerinden kalkamadı. Rüstem Baba bana kılıcımı verirken "Sen kimsin yiğit?" diye sordu merakla. Ona saygılı bir dille "Ben Bayatlı Tuğbeyim," dedikten sonra "Bu da Cemalettin," diyerek arkadaşımı da tanıştırdım. "Menzilin ve maksadın nedir?" diye sordu. "Menzilim İstanbul, maksadım Kaiser'le buluşmaktır," dedim. "Kaiser'le bir yakınlığın mı var?" diye sordu. "Sözleşme yaptık. Onun lejyonlarından birine komuta edeceğim," dediğimde durgunlaştı ve gözlerinde bir hüzün dalgası belirdi. Bir süre konuşmadan öylece kaldı. Sonra derin bir iş çekti. "Bizans lejyonlarında bizim Kıpçak obasından da çok er vardır. Kardeşim Baytok'la birlikte Kıpçak'tan ayrıldığımızda ben 20, o ise 18 yaşındaydı. Her birimizi bir başka esirciye satmışlardı. Benim efendim Müslüman, onunki ise Hristiyandı. Bugün ikimiz de 40 yaşını geçtik. O Kaiser'in donanma komutanıdır. Ben de bu izbe yerde bir takım aykırı kişileri insanlık sınırında tutmaya çalışan, derviş mi, savaşçı mı olduğu belli olmayan bir faniyim. Bir gün mutlu bir tesadüf, kardeşimle beni Akka'da karşılaştırdı. Theodora isimli geminin kaptanıydı. Onu görür görmez tanıdım. O da beni tanımıştı. Kucaklaşıp hasret giderdik. Bir yıl sonra da İstanbul'a ziyaretine gittim. Bir Rum kızıyla evlenmişti. İki kızı, üç oğlu vardı. Ama ne töreleri törelerimize benziyordu, ne de dilleri dilimize. Bir zamanlar çok güçlü olan Kıpçak Birliği, 3-5 kendini bilmezin yüzünden dağılmıştı. Bugün hepimiz hazan yaprakları gibi savrulduk. Savrulmaya da devam ediyoruz. Umarım gittiğin yerde mutlu olursun, dedikten sonra bize gelmekteki maksadın nedir, diye sordu. Rüstem babanın çorbasını içip hayır duasını almak istedim. Öncelikli nedenim budur, dedim. Bu kadar patırdıya ne gerek vardı yiğit? Kalkıp gelmen yeterliydi. Ben de öyle yaptım zaten. Kalkıp geldim. Yüzünde babacan bir gülümseme belirdi. Söz vaktine çeker derler. Tam da yemek zamanıdır. Haydi gidelim, dedi. Toparlanıp orta binaya gittik. Burası yemekhaneydi. Sekiler duvar boyu uzanıyordu. Ortada kocaman bir ocak, kocaman ocakta kocaman bir kazan vardı. Buna orta kazan diyorlardı. Orta kazan ocak kadar eskiydi. Ocağın sönmesi, kazanın kaynamaması hayra alamet sayılmazdı. Onun için herkes ateşi canlı tutup kazanı kaynatmaya çalışıyordu. Hepimiz sekilerin üzerinde açılan her biri 5 kişilik 12 yer sofrasının etrafında oturmuştuk. Çok geçmeden orta hizmetlileri yufka ekmek ve tarhana çorbası getirip önümüze koydular. Rüstem Baba, Cenab-ı Hak İslam dünyasına dirlik ve düzenlik ihsan buyursun. Yaptıklarımızı ve düşündüklerimizi hak aşkına saysın. Yiğitliğimiz ve namımız her daim yürüsün. Dostumuz dost, töremiz adil, erkanımız yol olsun. Allah, Allah diyerek sofra duasını okudu, ekmeğimizi yiyip çorbamızı içtik. Yemekten sonra Rüstem Baba, üçler, kırklar, yediler aşkına, canımızdan sağlık, ocağımızdan himmet, soframızdan bereket eksik olmasın diyerek hitam duasını okudu. Kalanlar kalırken gitmek isteyenler de gittiler. Rüstem Baba'nın işaretiyle Erkan hizmetlileri konuklarına üzüm şerbeti getirdiler. Rüstem Baba bana, evet yiğit, tekke çorbası şifadır derler. Ama ben nedense buraya yalnız çorba için gelmediğinizi düşünüyorum, dedi. Doğru düşünürsün baba, iş konuşmak gibi bir maksadımız da vardır, dedim. Nasıl bir iş, dedi merakla. Hayra dönük bir iş, dedim. Biraz açar mısın, dedi. Adamlarına ihtiyacım var. Her birine 10 günlüğüne 10 altın vereceğim. Ayrıca ganimet malları eşit paylaşılacak, ölenlerin hisseleri varsa ailelerine, yoksa tekkeye bırakılacak. Sözlerim hepsinin ilgisini çekmişti. İşin mahiyeti nedir yiğidim, diye sordu Rüstem Baba. Ben de ağır ağır anlatmaya başladım. Moğollara görünmeden kuşatma hattının dışına çıktıktan sonra çöle doğru gideceğiz. Uygun bir yerde bize katılacak olan 5000 kişilik güçle Halep'i kuşatan Moğol birliklerine karşı vurkaç saldırıları düzenleyip 10 gün sonra da haklarınızı alarak tekkiye döneceksiniz. İşin özü kısaca bu, dedim. İşin içeriği hepsinin hoşuna gitmişti. Bunu gözlerinden okuyabiliyordum. Ücretin dolgun, sürenin sınırlı olması ve diğer koşullar çok uygundu. Rüstem Baba bana bakarak, yiğit, iş iyidir. Hele düşmanın Moğol olması daha iyidir. Hepsinden de iyisi sana güveniyor olmamdır. Yine de meseleyi yarenlerle görüşüp tartışmamız lazım. Son kararımızı akşama kalmaz sana bildiririz, dedi. Rüstem Baba'dan izin isteyip oradan ayrıldık. Cemalettin'in eski neşesi yerine gelmişti. O gün akşama kadar limana yapacağımız baskını ve Rüstem Baba'yı düşündüm. Rüstem Baba'ya güveniyordum. Tekkesinde ip kazık kaçkınlarının adam etmeye çalışan yiğit, bilge ve inançlı biriydi. Yanındakilerin de ona güveni tamdı. Sarı sülük denen hergele biraz itaatsizdi ama yine de fena sayılmazdı. O gün akşam çabuk oldu. Henüz güneş batmadan bir ulak gelip Rüstem babanın bizi çağırdığını söyleyince Cemalettin'le birlikte hemen handan çıkıp yola koyulduk. Tekkeye gelmemiz fazla uzun sürmedi. Doğruca yemekhaneye gittik. Herkes sedirlerde bağdaş kurmuş oturuyordu. Selamün aleyküm deyip içeri girdiğimde herkes sağ elini göğsüne basıp ve aleyküm selam diyerek selamımı alırken Rüstem baba bana yanında yer gösterdi. Cemalettin'le birlikte babanın halkasına katılırken Rüstem baba bana bakarak ciddi bir ses tonuyla "Yiğit, şartların kabulümüzdür. Yalnız 60 kişiyiz. Bu sana uyar mı?" dedi. "İşini bilen 60 cesur adam yeter bana," diye cevap verdim. Baba yerinden doğrulup askerlere, "Kentimizi haksız yere işgale yeltenen zorbalara karşı uğraşımız vardır. Allah uğraşımıza gaza, gazamıza cihat sevabı yazsın. Alnımız ak, yüreğimiz ak, düşmanımız zelil olsun," dedi. Daha sonra babanın bir işaretiyle Erkan hizmetlilerinden biri Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Baba kelam-ı kadimi öpüp başına koyduktan sonra hepimiz tek tek ellerimizi Kur'an'a basarak andımız and olsun diye yemin edip ittifakı bağlamış olduk. İşler umduğumdan da iyi gidiyordu. Bütün mesele esaslı bir hareket planı hazırlamaktı. Bunun için Rüstem babaya "Sur dışını iyi biliyor musun?" diye sordum. "Dışını da içini de iyi biliyorum. Sen yeter ki ne istediğini söyle," dedi. "Sağ salim kuşatma hattının dışına çıkmak istiyorum," deyince kaşlarını çatarak bir süre önüne bakıp düşündükten sonra tok bir sesle anlatmaya başladı. "Her şeyden önce iki aşamalı bir plan yapmak lazım. Planın ilk aşaması kuşatma hattının dışına çıkmak, ikinci aşaması da çölde bize katılacak 5000 kişilik takviye güçlerle birleşip Halep'i kuşatan Moğol birliklerine vurkaç saldırıları düzenlemektir. Sonuç ne olursa olsun bu saldırılar 10 gün sürecek, 10 gün sonra da yolcu yoluna köylü köyüne giderek herkes ortalıktan kaybolacaktır." Burada lafa karışan Sarı Sülük, "Kuşatmayı aşarken hangi yolu kullanacağız?" diye sordu. "Doğu yolunu," dedi Rüstem baba, tereddüt etmeden. Sarı Sülük ikna olmamıştı. "Doğuda birçok yol vardır. Sence hangisi daha uygundur?" dedi Rüstem baba. Sarı Sülük'ün cevabı hazırdı. "En soldaki çalılık," diye cevap verdi. "Doğru," dedi Rüstem baba ve anlatmaya devam etti. "Kapıdan çıkmayacağız, güvenli olmaz. Büyük deponun arkasında bir insanın sığabileceği kadar küçük bir delik vardır. Orayı kullanacağız," deyince ben hemen lafa karışarak "Orayı sizden başka bilen yok mu?" dedim. Rüstem baba geçmişi hatırlarcasına gözlerini kapayarak biraz düşünüp ağır ağır anlatmaya başladı. "Bundan uzun yıllar önce Halep'e köle olarak getirilmiştim. O zaman güneyden gelip surların altındaki kanaldan geçerek doğuya akan ince bir dere vardı. Kaledeki memluklar buraya Arık Dere diyorlardı. Arık Dere kale içinde kıvrıla kıvrıla akarken bizim büyük deponun solunda dirsek yapıp surların altındaki küçük bir delikten dışarı çıkıyordu. Suyu çoktan kurumuş olan derenin girdiği ve çıktığı deliği ismini hatırlayamadığım kale kumandanlarından biri kapattırdı. Fakat burayı fazla önemsememiş olacaklar ki dolgu malzemesi olarak taş ve tuğla kullanmışlar. Tuğlalardan birkaç tanesi çekilirse taşlar gevşer ve geçit açılır. Anlayacağınız burayı kullanarak dışarı çıkabileceğimiz kimsenin aklına gelmez," dedi. Ben tereddütlüydüm. "Orayı açarken çıkaracağımız sesler çevreden duyulmaz mı?" diye sordum. "Hayır," dedi Rüstem baba, kendinden emin bir tavırla. "Tuğlalar topraktır. Hançerlerimizin ucuyla biraz deşince taşlar kendiliğinden gevşer. Başka tereddüdü olan var mı?" dedi. Kimse bir şey söylemeyince sözlerine devam etti. "Buradan çıktıktan sonra 50 adım ötedeki çalılıklara kadar sürünerek ilerleyeceğiz. Bundan sonra arazi, çukur, çalılarda sık ve uzun olduğundan 200 adım ilerideki kamışlıklara kadar yürümemiz sorun olmayacak. Burası yarım kulaç derinliğinde sulak bir alandır. Yaklaşık 150 kulaç yürüyünce suların insan boyunu geçtiğini göreceksiniz. Etraf düzlük olduğu için burada fark edilmeden yürümek ya da yüzmek zordur. Uzun kamışların yardımıyla dalarak yüzmemiz gerekecek. Bu şekilde 200 kulaç kadar yüzersek kendimizi kuşatma hattının dışında buluruz," dedikten sonra "daha iyi bir fikri olan var mı?" diye sordu. Doğrusu Rüstem babanın planını beğenmiştim. Diğerleri de benim gibi düşünmüş olmalılar ki bir şey söylemediler. Yalnız Sarı Sülük, "Çıkış saatimiz belli mi baba?" diye sordu. "Güneş battıktan sonra," dedi Rüstem baba. "Bu hesapla 3 saatimiz var demek. Aşağı yukarı." Başka soru soran olmadı. Rüstem baba Sarı Sülük'e birkaç arkadaşla büyük deponun arkasındaki şu geçiti hazırlayın dedi. Sarı Sülük baş üstüne diyerek oradan ayrılırken Rüstem baba bana döndü. "Sen de 10 arkadaşını hazırla ve 3 saat sonra burada ol," dedi. Tekkeden çıkıp hana doğru yürürken Cemalettin de heyecanla karışık bir tedirginlik hali vardı. Bir süre konuşmadan yürüdükten sonra "Karımı ve çocuğumu bırakıp kaçmak bana zor geliyor. Keşke onları da yanımıza alabilseydik," dedi. Onun bu sözlerine çok kızmıştım. "Sen ne söylediğinin farkında mısın?" dedim öfkeyle. "Bir insanın zor sığabileceği küçük bir delikten geçtikten sonra çalılıklarda sürünüp su altından kamışlığa geçeceğiz. Düşman tarafından fark edilme tehlikesini de söylemiyorum. Yeni doğum yapmış bir kadınla yeni doğmuş bir bebeği böyle bir yolculuğa çıkarmak sence doğru mu?" Sözlerimden etkilenmişe benziyordu. "Haklısın Tuğbek. Yine de onları arkamda bırakıp gitmek hoş bir görüntü değil." "Görüntü senin gördüğün gibi değil ki," dedim. "Nasıldır?" dercesine yüzüme baktı. "Önce şunu iyi anlaman gerekir. Biz canımızı kurtarmak için buradan kaçmıyoruz. Bebeği, annesini ve kent halkını baskıdan kurtarmak için güç toplayıp tekrar dönmek üzere gidiyoruz. Bundan başka bir görüntü yok," dedim. Umutla yüzüme baktı. "İyi ki yanımdasın. Yoksa bu badireyi tek başına atlatamazdım," dedi. Arkadaşım hassas biriydi. Tehlikeli bir yolculuğa çıkmadan önce onu rahatlatmam gerekiyordu. "Oğlunun Halep'e özgürlük getiren kutlu bir bebek olduğunu düşün ve biraz rahatla," dedim. "Bir yalanla oyalanmamı mı istiyorsun?" dedi. Yine kızmıştım. "Söylediklerim bir yalan değil ki," dedim öfkeyle. "Biraz düşünsene. Farkında olmadan kuşatma altındaki bir kente geldik. Eğer bebek ve annesi olmasaydı muhtemeldir ki kuşatmayı kaldırmak hiçbirimizin sorunu olmayacaktı." Cemalettin'in yüzü gülüyordu. Rahatladığı her halinden belliydi. Yine de net ve olumlu düşünemiyordu. "Eğer kuşatmanın kaldırılması ezelde takdir edilmiş bir kaderse, bebeğin doğum tarihinin ve yerinin ne önemi var ki?" dedi. "Bakışın hatalı," dedim. "Neden?" diye sordu. "Cenab-ı Hak her olayı bir başka olaya ve olguya vesile kılabilir. Bebeğin doğuşu, benimle tanışman ya da hanımının doğum yapamaması gibi olayların kuşatmanın kaldırılmasıyla ilgisi sence yeterince açık değil mi?" diye sordum. "Kuşatmanın kaldırılacağından eminmiş gibi konuşuyorsun," dedi bana. "Eminim çünkü biz kaldıracağız," dedim. Yüzüme uzun uzun baktı. "Bir davaya inanmanın önemli olduğunu çok duymuştum. Ama gerçek bir dava adamıyla ilk kez karşılaşıyorum," diyerek beni gerçekten onurlandırdı. Hana varınca Cemalettin eşinin ve çocuğunun yanına gitti. Ben de bir şeyler atıştırıp biraz uyudum. Uyandığımda akşam olmak üzereydi. Hemen silahlarımı kuşanıp dışarı çıktım. Güneş ufukta bir dilim elma gibi kalmıştı. Dilim yavaş yavaş küçülerek kızıl bir buluta dönüşünce Cemalettin ve adamlarıyla tekkiye gitmek üzere yola koyulduk. Dikkat çekmemek için ikişer kişilik gruplar halinde yol aldık. 22. ayrımın sonu. Sayfa 224.